Budala, Dostoyevski.
Ayrım 93.
Nerede? Rogojin gözlerini prense dikerek bir süre öylece durdu. Yürü. Hep fısıldayarak ağır ağır deminki gibi düşünceli bir tavırla konuşuyordu. Perde sorununu da sanki asıl söylemek istediği başka bir şeymiş gibi anlatmıştı. Yazıhaneye girdiler. Prensin son gelişinden beri odada değişiklikler olmuştu. Oda boyunca kalın yeşil ipekli bir perde gerilmiş, girip çıkmak için iki yanda yer bırakılmıştı. Perde Rogojin'in yattığı yeri yazıhaneden ayırıyordu. Ağır perde indirilmişti. Girişler de örtülüydü. Oda iyice karanlıktı. Petersburg'un beyaz geceleri kararmaya başlamıştı artık. Tam mehtap olmasa perdeler de kapalı olduğu için çevre güç seçilebilirdi. Zaten şimdi de yüzler belli belirsiz görünüyordu. Rogojin'in yüzü her zamanki gibi solgundu ama gözleri parlıyor, sabit bakışını prensten ayırmıyordu. Prens, bir mum yakaydın bari, dedi. İstemez. Rogojin prensi oturmaya razı etmek ister gibi, gel oturalım biraz, dedi. Bir süre sustular. Sonra Rogojin önemli bir konuya girmeden önce ayrıntılarla söze başlandığı gibi, o otelde kalacağını biliyordum, dedi. Koridora girer girmez, o da şu anda benim onu beklediğim gibi bekliyordur diye düşündüm. Öğretmeninkine gittin mi? Prens çarpıntısı yüzünden güçlükle, gittim diyebildi. Bunu da tahmin ettim. Sonra seni gece buraya getirmeyi düşündüm. Böylece, Rogojin, nerede Nastasya Filipovna? Prens bütün bedeni ürpererek kalktı. Rogojin de ona uydu. Başıyla perdeyi işaret ederek, orada. Uyuyor mu? Rogojin ona yine deminki gibi sabit bakışıyla baktı. Hadi girelim bari. Yalnız sen... Neyse girelim. Perdeyi gözüyle işaret ederek gir dedi. Prens girdi. Karanlık burası. Ama görülür gene de. Hayal meyal bir yatak var. Daha yakına gelsene. Prens bir adım yaklaştı. Birkaç adım daha atıp durdu. Bir iki dakika kadar gözlerini karanlığa alıştırmaya çalıştı. Yatağın yanında bulundukları sürece hiç konuşmadılar. Prense kalbinin vuruşları odanın sessizliğinde duyulacak gibi geliyordu. Gözleri alışınca yatakta hareketsiz yatan birisini fark edebildi. Sesi soluğu çıkmıyordu. Başına kadar beyaz bir çarşafla örtülü olduğu halde yer yer kabartılardan uzuvları seçiliyordu. Çevreye, ayak ucuna, karyolanın yanındaki koltuğa, hatta yere elbise, kurdeleler, çiçekler gelişigüzel atılmıştı. Başucundaki masada elmaslar parlıyordu. Ayak ucundaki bir yığından tel kümesi arasından yatanın mermerden bir heykel ayağına benzeyen ayağı görülüyordu. Prens odadaki sessizliğin ve ölüm havasının giderek koyulaştığı duygusuna kapılıyordu. Birdenbire bir sinek vızıldayarak uçtu, başucuna konarak sustu. Prens titredi. Rogojin onun koluna dokundu. Çıkalım. Çıktılar. Aynı sandalyelere karşılıklı geçtiler. Prensin titremesi gitgide artıyor. Soran bakışlarını Rogojin'in yüzünden ayırmıyordu. Rogojin, titriyorsun Lev Nikolayevich dedi. Moskova'da şu hastalığının geldiği zamanki gibi. Ama şimdi olursa ne yapacağımı bilemem ki ben. Prens başıyla perdeyi işaret ederek onu sen mi diyebildi. Evet ben diye fısıldadı Rogojin. Başını eğdi. Böylece birkaç dakika konuşmadan durdular. Rogojin yeniden çünkü senin şu hastalığın bir tutturursa gürültüsü avludan sokaktan duyulur. Dairemde bu gece adam olduğunu anlarlar. Üstelik kapıyı zorlayıp girmeye kalkarlar. Benim evde olduğumu kimse bilmiyor. Evde olduğumu anlamasınlar diye mumu bile yakmadım. Ben birkaç günlüğüne evden ayrılınca anahtarları da yanıma alırım. O aralık temizlik için bile giren olmaz. Bu yüzden bu gece evde adam olduğu anlaşılmasın istiyorum. Ama dur, ben demin kapıcı ile ihtiyar hizmetçinize Nastasya Filipovna'nın geceyi burada geçirip geçirmediğini sormuştum. Demek onlar biliyorlar. Sorduğunu biliyorum. Pafnutyevna'ya Nastasya Filipovna'nın dakikalığına uğrayıp hemen Pavlovsk'a döndüğünü ben söylemiştim. Burada gecelediğini bilmiyorlar. Zaten onunla seninle yaptığımız gibi son derece sessiz girmiştik. Yolda içeriye girerken böyle sessiz davranmaya razı olmaz diye düşünüyordum. Ama düşündüğümün tersine parmak uçlarına basarak girdi. Fısıltıyla konuştu. Hışırtı yapmasın diye eteklerini bile toplamıştı. Ses çıkarmamaya benden çok o dikkat ediyordu. Hep senden korkuyordu. Trende de korkudan deli gibiydi. Öğretmeninkine götürmek istediğim halde ben de gecelemeyi o istedi. Orada bulur beni o diyordu. Oysa sen beni saklarsın. Yarın gün doğar doğmaz doğru Moskova'ya. Sonra da oraya gitmek istedi. Yatana kadar dilinden düşürmedi bunu. Dur Parfen, şimdi ne demek istiyorsun sen? Şimdilik senin için meraklanıyorum. Titriyorsun. Geceyi burada birlikte geçirelim. Odada yatak tek ama ben şöyle yapalım diyorum. Sediri üstündeki yastıkları kaldırarak perdenin yanına taşıyalım. Nasıl olsa bir gelen olursa hem onu hem beni alıp götürürler. Onun için şimdi yanımızda, ikimizin yanında yatsın. Prens içtenlikle doğruladı. Evet, evet. Böylece kimin yaptığına karar veremeyip yanımızda bırakırlar, değil mi? İtiraf edemeyiz yani. Asla. Ben de öyle düşündüm arkadaş. Kimseye haber vermeden geceyi kendi başımıza geçirelim. Zaten sabah yalnızca bir saat yanından ayrıldım. Sonra da seni almaya geldim. Ama bir yandan da sıcaktan korkuyorum. Kokmaya başlar. Koku var mı şimdi? Belki duyuyorum da alamıyorum. Sabaha doğru %100 başlar. Üzerini muşambayla örttüm. Üstüne de çarşaf serdim. 4 şişe koku giderici ilaç var. Hala orada. Bu oradaki, Moskova'daki gibi değil mi? Kokuya ne yaparsın kardeşim? Sabah ortalık ağrmaya başlayınca gör bir kere. Prensin yerinden kalkamayacak derecede titrediğini görünce ürkek ürkek, "Neyin var? Kalkamıyor musun yoksa?" diye sordu. Ayaklarım gitmiyor. Korkudan bu, biliyorum. Korkum geçince toparlarım kendimi. Dur da yatağımızı sereyim. Yatarsın sen. Ben de yatarım seninle. Sonra kafa dinleriz. Çünkü daha bilmiyorum ben delikanlı. Her şeyi bilmiyorum. Bunu şimdiden söyleyeyim sana. Rogojin bu belli belirsiz sözleri mırıldanarak yatakları sermeye koyuldu. Yatak işini sabahtan düşündüğü anlaşılıyordu. Geçen gece sedirde yatmıştı. Ama sedirde iki kişinin yatması imkansızdı. Öte yandan Rogojin kesinlikle birlikte yatmalarını istiyordu. Bu yüzden oldukça zahmete katlanarak yastıkları odanın öbür ucundan taşıdı. Derme çatma bir yatak hazırladı. Prens'e yaklaşıp koluna girdi, yatağa götürdü. Ama prenste yalnızca korkunun verdiği bir bitkinlik vardı. Yoksa kendi başına yürüyebiliyordu. Rogojin ona en iyi yastığın bulunduğu sol tarafı verdi. Kendi de kollarını başına yastık yaparak sağa uzandı. Bugün sıcak diye yeniden başladı. Kokuya karşı pencereyi açıp annemin çiçek saksılarını içeriye alayım diyorum. Ama Pafnutyevna hemen anlar, çok meraklıdır. Öyledir. Dışarıdan çiçek satın alıp onu süslesek ne dersin? Çiçekler içinde. Yazık değil mi dostum? Prens bir şey sormak isteyip şaşkınlığından onu hep unutuyormuş gibi bir tavırla sordu. Bana bak, onu neyle, bıçakla mı? O bıçakla mı? Onunla. Dur Parfen, dur. Sana daha çok şeyler sormak istiyorum. Hepsini öğrenmek istiyorum. Ama önce şunu söyle. Evlenmemizden, nikahımız yapılmadan önce kilisenin avlusunda onu bıçağınla öldürmeyi aklından geçirmiş miydin? Düşünmüş müydün bunu? Rogojin soruya şaşırmış gibi, bunu bilmiyorum, dedi. Bıçağı Pavlovska hiç getirmedin mi? Rogojin biraz sustuktan sonra, sana şu kadarını söyleyeyim Lev Nikolayevich. Bıçağı bu sabah kapalı çekmecemden çıkardım. Zaten her şey sabah 3 ile 4 arasında oldu. Bıçak hep kitabımın arasında dururdu. Göğsüne 1,5-2 parmak kadar saplandı. Tam sol memesinin altına. İşin tuhafı, bir çorba kaşığından fazla kan çıkmadı. Prens heyecan içinde yerinden doğrulmak istedi. Bunu bilirim. Ben bunu okumuştum. İç kanama bu. Bazen damla kan çıkmaz. Hele kalbe rastlarsa. Dur, duyuyor musun? Rogojin bir anda doğrularak yatağın içinde oturmuştu. Prens Rogojin'e döndü. Ürkek bir halde, hayır dedi. Geziyor, duyuyor musun salonda? Dinlemeye başladılar. Prens kesinlikle, şimdi duydum diye fısıldadı. Geziyor değil mi? Evet, kapıyı örtelim mi? Kapıyı örterek yeniden yattılar. Uzun zaman konuşmadılar. Prens birdenbire yataktan fırladı. Aklına gelen bir düşünceyi kaybetmekten korkar gibi, "Ben şu kağıtları istiyordum," diye mırıldandı. "Onunla kağıt oynuyormuşsunuz galiba." Rogojin kısa bir sessizlikten sonra, "Oynuyorduk," dedi. "Kağıtlar nerede?" Rogojin uzun süre yanıt vermedi. "Burada, işte kağıtlar." Cebinden kağıda sarılı, oldukça yıpranmış bir deste iskambil kağıdı çıkararak prense uzattı. Prens bunları şaşkınlık içinde aldı, birdenbire derin bir umutsuzluğa kapıldı. Çoktan beri içinde olan şeyleri söyleyip yapamadığını, şimdi elinde tuttuğu bu kağıtların da artık hiçbir işe yaramayacağını birdenbire anlamıştı. Doğrularak el çırptı. Rogojin hareketsiz yatıyor, prensin yaptıklarını görmüyordu. Gene de karanlıkta pırıl pırıl parlayan gözleri hiç kırpmadan bakıyordu. Prens sandalyeye oturarak korku dolu gözlerini ona dikti. Aradan yarım saat geçti. Rogojin sessiz olmaları gerektiğini unutmuş gibi birdenbire yüksek sesle bağırmaya, kahkahalarla gülmeye başladı. "Şu subayı, hani müzikteki şu subayı nasıl tokatladığını hatırlıyor musun? O askeri öğrenci de yanına atılıvermişti." Prens yeni bir korkuyla sandalyesinden fırladı. Ansızın susuveren Rogojin'in üstüne eğildi. Güçlükle soluyarak ona bakmaya başladı. Rogojin başını ondan yana çevirmiyor, onu unutmuş görünüyordu. Şafak sökerken Rogojin yeniden kesik kesik, bağlantısız bir şeyler mırıldanmaya başladı. Arada bir haykırıyor, gülüyordu. O zaman prens titreyen elini ona uzatarak saçını, yanaklarını okşuyordu. Gün ağrırken bitkin halde başını yastığa koydu. Yüzünü Rogojin'in başına dayadı. Gözyaşları Rogojin'in yanaklarını ıslatıyordu. Ama artık prens de döktüğü gözyaşlarının farkında değildi. Saatler sonra içeriye girenler katili bir humma nöbeti içinde kendini bilmez halde buldular. Prens yanı başında yatağın üstünde kıpırdanmadan oturuyordu. Hastanın her sayıklaması, her çığlığında onu yatıştırmak ister gibi ellerini saçlarına, yanaklarına uzatıyordu. Artık o da ne sorulanları anlıyor ne girenleri tanıyabiliyordu. O anda eski hastası ve öğrencisine bakmak için Schneider İsviçre'den gelmiş olsa, prensin oradaki ilk yıllarını hatırlayarak elini sallayacak, "Budala," diye mırıldanmaktan kendini alamayacaktı. Sonuç. Öğretmenin ki telaşla Pavlovska gider gitmez doğruca Darya Alekseyevna'nın evine koşmuş, bildiklerini anlatarak onu büsbütün korkutmuştu. İki kadın hemen Lebedev'i bulmaya karar verdiler. Lebedev, Mışkin'in dostu ve ev sahibi olarak heyecan içindeydi. Vera Lebedeva da bildiklerini anlattı. Lebedev'in önerisine uyarak pek olası bir olayı önlemek için Petersburg'a gitmeye karar verdiler. Böylece ertesi sabah 11'e doğru Rogojin'in kapısı, polis memurları, Lebedev, hanımlar ve evin başka bir bölümünde oturan Rogojin'in ağabeyi Semen Semenoviç Rogojin'in huzurunda açıldı. Akşam bir konukla arka kapıdan gizlice giren Parfen Semenoviç'i gören kapıcı ifade vermiş, zillere yanıt alınmayınca kapıyı kırmayı kararlaştırmışlardı. Rogojin beyin hummasından 2 ay kadar yattı. İyileştikten sonra soruşturma ve yargılama yapıldı. Verdiği yanıtlar açık, doğru ve inandırıcıydı. Prens yargılamanın başından beri herhangi bir sorumluluk taşımıyordu. Rogojin'i ustalıkla savunan avukatı, suçlunun çektiği acı yüzünden olaydan çok önce hastalandığını, cinayeti hastalık yüzünden işlediğini kesin olarak kanıtlamıştı. Rogojin buna itiraz etmedi, ona katılmadı da. Olayı bütün ayrıntılarıyla olduğu gibi tekrarladı. Hafifletici nedenler göz önüne alınarak Sibirya'ya 15 yıl sürgün cezasına hüküm giydi. Rogojin kararı ilgisiz, dalgın bir tavırla dinledi. Bir kısmını ilk zamanlar sefahat alemlerinde yediği bütün servet ağabeyi Semen Semenoviç'e kalıyordu. O da buna oldukça sevinmişti. İhtiyar Rogojin hala sağ. Sevgili oğlu Parfen'i arada bir hatırlıyor. Aklını yitirerek başlarına gelen bu felaketi fark etmemesi Tanrı'nın ona bir iyiliği olmuştu. Lebedev, Keller, Ganya, Bititsin ve öykümüzün öbür kişileri çok az değişiklikle yaşamlarını sürdürüyorlar. Onlar üzerine söylenecek pek bir şey yok gibi. İpolit düşündüğünden çok önce Nastasya Filipovna'nın ölümünden 2 hafta sonra büyük acılar içinde öldü. Bütün bu olaylar Kolya'yı çok sarstı. Annesine iyice yaklaştı. Nina Aleksandrovna onun yaşından büyük, düşünceli tavırlarını pek merak ediyor. Kolya'nın ileride iyi bir iş adamı olmasını umuyor. Prensin bundan sonraki yaşamının sağlanması da Kolya'nın çabalarıyla oldu. Kolya öbür tanıdıkları arasında Yevgeni Pavlovich Radomski'ye özel bir yer vermişti. Son olaylar olur olmaz doğruca ona koştu.
Ayrım sonu.